bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Büyük Bilimsel Deneyler Rom Har 1. Kaset 1. Yüz TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 8 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Deneyin bilimsel bilginin kazanılmasındaki rolünü örneklendirilmek için seçilmiş 20 deney. Aristoteles'in civciv embriyolojisini, Theodoric'in gökkuşağını anlama çabaları, Pasteur'ü her okul kitabında anlatılan buluşuna götüren rastlantılar, Jacob ile Wolman'ın genetik maddeyi keşfetmesi anlatılan 20 deney arasında. Deneysel bilimin romantik yanını da unutmamış Rom Har. Umarım bunlar insanın becerisi ve dehasının örnekleri olarak okunur. Her deney kendine özgü özelliği ile bir sanat yapıtı gibi görülür diyor. Yazar, her bilim adamının özet bir yaşam öyküsünü veriyor. Her çalışmayı tarihsel bağlamına oturtuyor. Deneyicilerin yöntemlerini ve buluşlarını yine onların sözcükleriyle anlatıyor. Dolaysız anlatı yaklaşımı, açıklamalarında anlaşılır olmaya gösterdiği özen, canlı üslubu bilimsel buluşun heyecanını paylaşmamızı sağlıyor. Har, deneylerin seçimindeki ölçütleri şöyle sıralamış. Ün, tarihsel önem, zerafet, yöntemde ekonomiklik, bilimsel bilginin kazanılmasını göstermeye yatkınlık. Ön söz. En son biçimiyle bu kitabı yalnızca 20 öykü anlatmak için değil, aynı zamanda deneylerin bilimdeki çeşitli rollerini göstermek için tasarladım. Birçok alan ve tarihsel dönemden alınmış deneylerin önemini, okuyucunun bilimsel ön bilgisine ilişkin bazı varsayımlarda bulunmaksızın açıklamak olanaksız. Bir yandan her şeyi olabildiğince açık kılmaya çalışırken, öte yandan doğa bilimleriyle tanışıklığı olan okura seslendiğimi düşündüm. Herhangi bir zamanda, herhangi bir okulda, genel hatlarıyla bilimsel eğitim almış bir okuyucuyu göz önünde bulundurdum. Bilime ilişkin tarihsel ve felsefi yapıtlar, yalnızca deneylerle kuramlar arasında bağlantı kurmaya yönelik olmayıp, bunların ortaya çıktıkları dönemin toplumsal kültürel zeminiyle de ilişkili olmalıdır. Toplumsal etmenler, söz gelimi bir çağın ekonomik gerekleri, bilim adamları topluluğunun ilgisini şu ya da bu soruna değil, belirli bir soruna yöneltmekle kalmaz. Kuramların temelinde yatan dünya tasarımlarını da etkiler. Bilimin toplumsal tarihiyle ilgilenen kimi düşünürler, deneylerin başarılı ya da başarısız, kuramların doğru ya da yanlış diye yargılandığı ölçütlerin bile dışsal etmenler tarafından belirlendiklerini savunuyorlar. Sağduyu, her ne kadar bir toplum ile o toplumun bilimi arasında etkileşimler olduğu düşüncesini desteklese de, bunların ayrıntılarını somut biçimleriyle ortaya koymanın güçlüğü ortadadır. Bir dönemin, üzerinde odaklandığı temaları dışa vurma tarzını saptamak yetmez. Bu temaların kendi aralarındaki ilişkileri, dönemin parlak zekalarında belirişlerini de bulmak gerekir. Yaratma sürecinin kendisiyle ilgili akla yatkın varsayımlarda geliştirmek gerekir. Şimdiye dek hiç kimse somut bir bilimsel eseri özgün toplumsal bağlarıyla ortaya koyup eser üzerindeki etkileri bütünsel dille anlatamadı. Bu kitapta betimlenen deneyler ile deney yapmayı gerekli gören bilim adamının yaşadığı dönemin toplumsal koşulları arasında ilişki kurulması ayrı bir incelemeyi gerektirir. Deneylere ilgim tarihsel olmaktan çok felsefi olduğundan ayrıca anlatılanların tüm ayrıntılarıyla kavranabilmesi için çok daha fazlasının gerektiğini bildiğimden her deneyi doğrudan bilimsel bağlamıyla açıkladım. Betimlemenin sığınlığı ve genel anlaşılırlık düzeyini saptamamda Bernard Dodd, Dr. E.G.R. Acheson ve Dr. B. Cox'un büyük yardımları oldu. Eleştirileri ve yardımları için onlara teşekkür borçluyum. Resimli örnekleri Oxford Museum of the History of Science'dan Dr. W. Heckman seçti. Linacre College, Oxford, Temmuz 1980. Giriş. Deneylerin birçok büyüleyici yanı vardır. Birer sanat eseri gibi duran deney araçları başlı başına bir çekiciliğe sahiptir. Bir dizi kimyasal gereç ve elektrik aygıtlarından oluşan deney düzeneklerinin varlığı karşısında duyduğum hazzı çok iyi anımsıyorum. Donanımın kullanılmasında ise gizemli gerçekliğin anlık yakalanışını, Babam ile birlikte brom hazırladığımız geceyi o günkü canlılığıyla anımsıyorum. Henüz 9 yaşındaydım. Deneyin tamamlanması için gereken sürenin uzunluğu yüzünden daha işin başında uyku saati konusunda pazarlığa girmemiz gerekmişti. İspirto lambasının hafifçe ısıttığı aygıt mutfak masasının üzerine kuruluydu. Derken birdenbire kırmızımsı kahverengi bir sarı imbiğin dibinde yoğunlaşmaya başladı. Başlarken kullandığımız pek umut vaat etmeyen maddelerden oluşan karışımdan bir şeyler çıkıyordu. Sonrası deneyin başarısından gelen özel bir güç duygusuydu. Deney aygıtlarıyla uğraşmanın müthiş etkileyici bir yanı var. Galvanometrenin bir akımı kaydetmesinde ya da bir sıvının topraklaşmış tortusunun pıhtılaşmasında insan doğa güçlerinin kendi iradesinin emrine sunulduğunu duyumsar. Deney yapmanın romantik yanıdır bu. Sanırım bir okul çocuğu olarak kendim ve etkinliklerim hakkında evrensel çapta düşünen uzun deneyiciler zinciri arasında bir yoldaşlık duygusu buluyorum. Hristiyanlığın ilk yüzyıllarından günümüze kadar gelen bilimsel yapıtlarda da efsanevi bilim adamı Hermes Trismegistus'a atfedilen İskenderiye döneminden kalan yapıtlarda da aynı heyecanın yaşandığını görmek mümkündür. Bu, Michael Faraday'ın derin uslamları sırasında bir an için bir kıvılcım çaktığında ortaya koyduğu tutumda da aynı derecede açıktır. Ancak aynı duygu birçok üniversite öğrencisinin ikinci yıl kimya uygulamalarının yoruculuğu karşısında bezginlik olarak duyumsadıkları düş kırıklığının da kaynağıdır. Peki nedir bütün bunların kaynağı? Deneylerin romantik eğilimi olanlara gizemli gerçekliğin anlık kesitlerini sunmaktan başka işlevleri de vardır. Onaylı pratik bilgiye götüren sıkı sıkıya düzenlenmiş araçların da temelidir deneyler. Ama durum her zaman böyle değildir. Deneylerin kesinleşmiş bilgideki rolü daha açık olamazdı diye düşünenler bağışlanabilir. Doğanın sırlarını çözmek gibi deyimlerde Pandora'nın kutusu imgesini çağrıştırdığına benzer bir anlam var gibi görünüyor. Kutunun içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız kapağını açar bakarsınız. Sonuçlar sorun çıkarabilir. Ama arama yönteminin kendisinde bir zorluk yoktur. Yine de her şey bu kadar basit değildir. Kutunun kapağı çoğu zaman inatla sımsıkı kapalıdır. Zaman zaman kutuyu tıklattığınızda içeriden gelen tuhaf gürültülere hazır olmanız gerekir. Ayrıca kapağın üzerinde bir çatlak açmayı başarsa bile, gördüğü şeyin aslında ne olduğunu kim nasıl bilebilir? Beklenen şeyin ne olduğuna ilişkin önsel bir düşünce yoksa, deneysel bilimin sonuçları genellikle pek kolay anlaşılmaz. Sorun böylesine karmaşık olduğundan, deneylerin bilimdeki rolü konusunda birbirinden çok farklı görüşler var olabilmiş ve her biri sistematik bir doğa araştırmasının belli bir yönünü vurgulamıştır. Böyle değişik açılardan bakıldığında, deneylerin çok farklı bir gücü olduğu görülecektir. Bu girişte göstermeye çalıştığım çeşitli deney kuramlarının birbirlerine rakip olmaktan çok bilimsel keşif sürecinin ampirik yönünü bütünsel olarak anlamak için bir araya getirilebilecekleridir. Bu kitapta anlatılan deneylerin seçimindeki ölçütler. Yunanlıların M.Ö. 400 yıllarında giriştikleri sistematik bilimsel çalışmalardan bu yana sanırım yüz binlerce, belki de milyonlarca deney yapılmıştır. Bildiklerimiz arasından hem eğlendirecek hem de bilgilendirecek 20 tanesini bulmak çok hassas ölçütler gerektirdi. Öylesine iyi bilinen, öylesine nam salmış deneyler vardır ki adeta kendi kendilerini seçmişlerdir. Ancak o deneylerin sözü ders kitapları ya da sınıflara o kadar çok geçmiştir ki bazılarının öyküsü zamanla çarpıtılmış, bazılarına ilişkin büsbütün yanlış genel kanılar doğmuştur. Bu nedenle bu kitap için araştırma yaparken dolaylı kaynaklardan kesinlikle yararlanmadım. Her deneyi sonuçlarının ilk kez bildirildiği yazılara ve kitaplara dayanarak anlattım. İki ünlü deney halkın bilincine çarpık yansımıştır. Michelson ile Morley'in bir de Boyle'un yaptığı deneylerdir bunlar. Michelson, Morley deneyi yaygın ama yanlış olarak Einstein'ın özel görelilik kuramına kaynaklık etmekle bilinir. Boyle yasasının bulunuşu gazların fiziksel özelliklerine ilişkin yansız bir merak tarafından güdülenmemiş, vakumun olanaklılığını yatsıyan teolog fizikçilere ölümcül bir darbe vurmak amacıyla düşünülmüştü. Pasteur'ün ise yapay aşının mucidi diyebilinmesi doğrudur. Ne var ki bunu uzatmalı bir tatil sayesinde yaptığı pek bilinmez. Ün her zaman tarihsel önemin en iyi işareti değildir. Tarihsel önem ölçütü de kendi başına bir ölçüde belirsizdir. Çünkü bize önemli gelen şeyler ancak sonradan dikkat çeker. Tahmin edebildiğim ölçüde kendi zamanlarında etkili olmuş ve yankısı kendi çalışma alanının sonraki gelişimi boyunca sürmüş deneyleri seçmeye çalıştım. Theodoric'in gökkuşağını incelemedeki ustalığı ardıllarını doğrudan etkilemiş, geometrinin fiziğe uygulanmasının yaygınlaşmasına etkisi kalıcı olmuştu. Aristoteles'in civciv embriyolojisi üzerine çalışmaları kesinlikle bugünkülerde dahil bütün embriyoloji çalışmalarının türetildiği önemli bir kaynaktır. Newton'un optik deneyleri sağlam bir temele dayanan bir renk kuramını oluşturmakla kalmamış, yaygınca hayran olunan ve taklit edilen sistematik bir bilimsel çalışma modeli sağlamıştır. Hales'in bitki fizyolojisini konu alan öncü çalışması da başka bir nedenle bu kategoriye alınmalıdır. Hales, Grew ile Harvey'in anatomik ve kuramsal yapıtlarının ortaya koyduğu problemleri çözmekle yetinmeyip, belirli bir yaşam süreci türünün yani canlı varlıklardaki sıvıların hidrostatik ve hidrodinamiğinin deneysel olarak incelenebileceğini tanıtladı. Hales'in yapıtını bitkilerdeki dolaşımla ilgili tek bir deneyle örneklendirmeyi seçtim. Ama Hales'in en büyük başarısı hayvanların dolaşım sistemlerini araştırmasıydı. Harvey'in memelilerdeki sıvı dolaşımını sağlayan organlara ilişkin çalışmalarının yalnızca tahminden ibaret olduğunu o doğrulamıştı. Başvurduğum üçüncü ölçüt biraz daha estetik bir yan taşıyor. Bazı deneyleri biçimleri yüzünden zarif ve derli toplu oldukları için seçtim. Dahi deneyici asgari sayırda araç ile bizi sorunun özüne götürür ve anlayışımızı değiştirir. Norman'ın basit şarap kadehiyle yaptığı deney, bunun yalnız manyetik çekimlerin varlığını değil, manyetik bir alanın varlığını da kanıtladığına Gilbert ile birlikte inanmışlardı, bu niteliğe sahiptir. Her ne kadar sonraki bilim adamı kuşakları, manyetik olguların daha gelişmiş matematik bilgiler sayesinde son kertede çekme ve itme güçleriyle açıklanabileceğini kanıtlamış olsalar bile, bu deney önemini korumaktadır. Norman'ın deneyinde sonucun yanlış yorumlanması arkadaşlarının ufkunu açmıştı. Bu türden deneylerin doğruğu kesinlikle G.G. Gibson'ın pasta kalıbı deneyi olmalı. Geleneksel algı psikolojisinin temelleri birkaç mutfak gericinin yardımıyla alt üst edilmişti. Deneylerin bize nasıl bilgi verdiği konusunda ciddi bazı yanlış anlamalar vardır. Dördüncü ölçütüm daha pratik yorumlara ilişkindi. Deneylerin yalıtılmış ve yalnız kendilerini destekleyen olaylar oldukları düşüncesini çürütmeye çalıştım. Deneyler çoğunlukla ana hatları belirsiz bir sorunu konu alan bir dizi çalışmadaki adımlardır. Bir programın tipik araştırma türünü örneklemek için seçtiğim deney, o araştırmanın doruk ya da dönüm noktası olarak düşünülebilir. Ancak bu çoğunlukla sonradan oluşmuş bir yargıdır. Bilim tarihinde belli bir alanda kesintiye uğramadan sürdürülmüş araştırmalar büyük önem taşır. Buna örnek olarak belki de deneyici bilim adamlarının en büyüğü olan Michael Faraday'ı iş başında birçok küçük deneyden oluşan kılı kırk yaran bir çalışmasında gösterdim. Her başarılı kanıtlama elektriksel etkilerin yalnız tek bir tür elektriksel nedenden kaynaklandığı yargısına katkıda bulunuyor. Benzer biçimde Rutherford'un elementlerin yapay dönüşümüne ilişkin buluşu ve Thomson'un atom altı parçacıkların özelliklerini başarıyla ölçmesi bize çığır açan yeni ufuklar gibi gelse de deneyciler için bir programdaki adımlardan başka bir şey değillerdi. Her bölümün öyküsünün odağı olarak deneyin nasıl olup da bir sürecin parçası olduğunu açıklayarak örneklendirmeye çalıştım. Deneylerin çoğu daha o deneyin yapıldığı zamanda tarihsel geçmişe sahip olan programların birer parçasıdır. Çoğu yeni araştırma doğrultuları önerip, diğerlerinin eksiklerinin kapanmasına yardım ederek programın geleceğine katkıda bulunur. Bir araştırma programı ilerledikçe, geçmiş deneyler sık sık ilk yürütüldükleri zamanda anlaşıldıklarından farklı biçimlerde yorumlanırlar. Lavoisier, yanmanın fiziksel temelinin yanı sıra asitlik ilkesini de bulduğunu düşünmüştü. Zira bir zamanlar oksijen sözcüğü sözlük anlamıyla asit üretici ele alınıyordu. Sonuçta Davy'ye bazı asitlerin oksijen içermediklerini göstermek, Lavoisier'e ise başka bir soruna el atmak kalmıştı. Deney kuramları. Bilim adamları neden deneyi yaparlar? Yanıt, sorunun basitliği ölçüsünde açık görünüyor. Doğayı anlamak için. Ama doğaya soracağımız en önemli sorularımızı nasıl formüle ediyoruz ve doğru görünen yanıtları nasıl kavruyoruz? Göreceğimiz gibi düşünceler dünyası olgular dünyasıyla büyük oranda iç içedir. Bulunacak sonucun ne olabileceğine ilişkin önsel bir düşüncemiz olmaksızın ne deneylerimizin sonuçlarında neyi arayacağımızı biliriz ne de onu bulduğumuzda tanıyabiliriz. Bu durumun can alıcı örneği rastlantılar ve tesadüflerin buluşlara yol açmasıdır. Ancak rastlantısal olarak meydana gelen şeyi tanımaya hazırlanmış bir zeka o rastlantıdan bir buluş çıkarabilir. Dahi deneyciler, örneğin Faraday, deneylerinden ne beklemeleri gerektiğini genellikle tam olarak bilirlerdi. Kuramları öylesine güçlüydü. Bunlar, deneyleri iş görene dek kusur arayıp duran deneycilerdir. Pasteur'ün yapay ışığı bulması rastlantıyla karşılaştığı bir olayın, onun için belki de yalnız onun için bir anlam taşımasındandı. Yıllardır hastalığın seyrini, İnsanlar ile hayvanların nasıl bağışıklık kazandıklarını anlamayı sağlayacak doğru düşünceleri formüle etmeye çabalıyordu. Kuramlar ile deneyler, düşünceler ile olgular hepsi karşılıklı olarak birbirine dayanır. Bu karşılıklı ilişkilerin böylesine karmaşık olmasından ötürü farklı düşünürler bunların değişik yönlerini daha rahatça vurgulayabilirler. Muhtemelen doğa bilimlerinde deneyin rolüne ilişkin çok sayıda farklı kuramın bulunmasının nedeni de budur. Bunlardan en önemli üçünü betimleyip hepsinin kapsayıcı bir açıklamada nasıl birleştirilebileceğini göstermeye çalışacağım. Tüme varımcılık. Gözlem ve deney aracılığıyla öğrenmek, bilimsel yaklaşımın karşımıza çıkardığı doğayı, büyü ve dinle yaratılan dünyadan farklı kılar. Bundan etkilenen bazı bilim felsefecileri, kuram ve yasaların, deneycilerin bulduğu olgular ile başlayan bir zihinsel süreç içinde, bilim adamlarının aklında üretildiğini düşünüyorlar. Bir varsayımı, bilim adamları topluluğu için inanılır kılan şey, olguların hep aynı kalmasıdır. Buluş sürecinin, deneylerde ortaya çıkarıldığı kadarıyla, olayların doğal dünyasından soyutlanıp, insanların, İnanç ve kuram dünyasına geçtiği düşünülür. Olgulardan yola çıkarak kuram ve yasalara ulaşılan bu hayali geçidin teknik adı tüme varımdır. Bilim adamlarının deney sonuçlarından tüme vararak kuram ve yasalara ulaştıkları ve onları yine deneylerle sınadıkları söylenir. Gözlem ve deney sonuçları, bilimsel düşüncenin kırılgan binasının mantıklı ve sağlam bir temel üzerinde yükseltilmesine olanak veren verilerdir. Deneylerin rolüne ilişkin tüme varımcı kuram, 18. ve 19. yüzyıllarda zamanla gelişti. Newton'un şu çözümlemesinde bu tür bir kurama benzer şeyler vardır. Deney, gözlemlerden tüme varım yoluyla genel bir vargı çıkarmaktır. Ama biraz ileride ve bu vargılara yönelik olarak yapılan deneylerden ya da salt gerçeklikten alınmış olanlar dışında hiçbir karşı çıkış kabul edilmemelidir, diyordu Newton. Bacon'un yapıtları muhtemelen bu tür bir bilimsel yöntemin kaynağını sağlamaktadır. Çünkü deneylerin, nesnelerin doğasına ilişkin tanımlar önermek ve uygulanmazlıkları gerekçesiyle işe yaramaz olanları elemek gibi tamamlayıcı işlevlere sahip olmaları gerektiğini açıkça ilk gören kişi Bacon'du. 20. yüzyılın başında bilim felsefecileri Bacon'un önerdiği özgün tümevarıma pek benzemeyen bir tümevarımcı bilim kuramı oluşturdular. Tümevarımcı bilim felsefecileri doğa yasalarını, olguların genellenmesi, olguların birikmesini de yasaların desteklenmesi olarak kabul ediyorlardı. Konu ayrıntılarıyla düşünüldüğünde tümevarımcı görüşün yanıldığı görülebilir. Bu görüşü reddetmek için iki ana gerekçe var. Biri büyük ölçüde açık, diğeri ise daha örtüktür. Öncelikle yasalar ve kuramlar değişik tarzlarda deney sonuçlarının ötesine geçerler. Deneyler şimdi ve burada ancak birkaç örnekle yapılırlar. Yasalarınsa her yerde, her zaman ve her tür örnek için geçerli olduğu varsayılır. Deneysel temel böylesine geniş bir alanı desteklemeye yetecek kadar sağlam değildir. Nasıl olur da deneylerimizin geçmiş ya da gelecek zamanlarda ve çok uzak yerlerde farklı çıkıp çıkmayacaklarından emin olabiliriz? Hem ayrıca deneylerimiz farklı çıksalardı, onlara dayanan doğa yasaları da öyle olmayacak mıydı? Yasaların yanı sıra kuramlar da deneyi aşarlar. Bir kuram açıklarken bilim adamları gözlenebilir etkiler üreten gizli süreçlerden söz ederler. Bir mıknatısın çevresinde oluşan demir talışının şekli görülebilir. Ama kuramın talışın bu karakteristik davranışına dair gösterdiği neden, yani manyetik alan, gözle görünmez. Işığın etkileri ile ilgili bilgimiz artarak ve üst üste yığılarak gelişmiş olsa da bu etkilerin nasıl üretildiği konusunda kuramcıların görüşlerinde kökten değişimler olmaktadır. Önce parçacık akımları yeğleniyordu, sonra yayılan dalgalar. Şimdi de bu klasik kuramların bir birleşimi var. İnsan yapısı maddi sistemlerin gözlemlenebilir özellikleri üzerine yapılan deneyler, nasıl olur da insanlar tarafından asla gözlemlenemeyecek olan nesnelerin ve süreçlerin davranışlarını yönlendiren yasalara temel sağlayabilirler? Ama deneylerin yasa ve kuramları oluşturan verileri sağladığını düşünmenin yanlış olduğunu gösteren daha örtük bir neden var. Bir deneycinin veri yığını topladığını düşünelim. İlki olarak bu verileri açıklayan yalnızca bir kuram değil, verilerin doğru bir betimlemesini yapabilecek sayısız kuram vardır. Dört deneyin sonuçlarını şekil birdeki çizelgede sunduğumuzu varsayalım. Şimdi bir gazın sıcaklığı ile hacmi arasındaki ilişkiyi inceliyoruz. Çarpı işaretleri 20 santigrat derecedeki bir gazın hacmi 30 mililitredir gibi olguları temsil ediyor. Bu B'de çarpıyla temsil edilen olgudur. Ortadaki grafikte bir yasaya varmak üzere girişilen birçok çaba temsil ediliyor. Hata payı bırakmak koşuluyla 1, 2 ve 3 numaralı her çizgi A, B, C, D noktalarınca temsil edilen verilerle uyumlu olan olanaklı birer yasayı temsil ediyor. Daha çok deney yaparak daha çok veri toplayabilir ve bazı olasılıkları eleyebiliriz. Yine de yeni verilerle uyumlu olan sayısız veri eklenebilir. Bu en alttaki diyagramda görülebilir. Eğer E'yi eklersek birinci yasayı eleyebiliriz. Bu yasa şimdiye kadar elimizde bulunan tüm verilerle uyumludur ve buna benzer sayısız yasa vardır. Ancak bilimde kuramın rolünü göz ardı etmedik mi diye bir karşı çıkış gelebilir. Bir kuram bu yasalardan birinde kesin anlamda karar kılmamıza yardım edebilir. Basit bir örnek,